Herkese selamlar. Bugün normal günümüzün dışında özel yayınla karşınızdayız. Konumuz malum Berat Albayrak'ın istifası. Nasıl bir istifaysa biraz onu konuşacağız. Devrim Çetin Ocak ve ben Ercan Bölükbaşı her zamanki gibi buradayız. Aynı zamanda biz de beraber bugün Taylan Yılmaz da yer alacak, iktisatçı arkadaşımız. O da birlikte yorumlayacağız. Çünkü biraz garip şeyler de oldu İstifa ile beraber. Teşekkür ederiz Viktor. Biraz garip şeyler de oldu. Daha çok kişi konuşursak belki daha mantıklı sonuçlara varabiliriz. Aynı zamanda Taylan'ın da uzmanlık alanı iktisat. Taylan hoş geldin öncelikle.
Hoş bulduk.
Hoş geldin.
Hoş bulduk. Selamlar herkese.
Selamlar. Hızlıca girelim mi? O Mehmet Çınar abone olmuş. Teşekkür ederiz Mehmet.
Oh, teşekkürler.
Bu arada bu program haftalık değil ama biraz ani oldu. O yüzden haftalığın yayın araçlarını kullanıyoruz. Ama umuyoruz bir sonrakinde daha hazır oluruz. Bizi yeni bir bakanın istifasında daha hazır bir şekilde görürsün. Dün akşam böyle bir Instagram postu düştü. Kamuoyunun dikkatine diye. Sonra Maliye Bakanlığı'nın tweetleri silindi. Bir şeyler oldu. Devrim ne diyorsun ya? Devlet ciddiyeti senden soruluyor.
Valla son dönemde görmeye alışkın olduğumuz bir tablo. Buna alışmış olmamız tuhaf aslında. Yani birazdan istifa metninin kendisiyle başlarız zaten. Hani imla hatalarıyla dolu tuhaf bir istifa metni. Sonrasında da istifa olup olmadığına dair bir belirsizlik. Çok ilginç yani tablo. Yani ne denilebilir bilmiyorum.
Ben bir
Hani
okuyayım o zaman ya.
evet, direkt ondan başlayalım ya.
Tamamdır. Kamuoyunun dikkatine. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunların nedeniyle artık devam edememe kararı aldım.
Türkçe çok fena.
Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
Bir
büyük
dakika. Arkadaşlarımız demiyor mu orada?
Yok arkadaşlarımız diyor. Devrim zaten yeterince
Ha,
hata
bir
var. Mesela Cumhurbaşkanımızın C'si büyük ama bir kesme bir şey yok.
yerde
Mesela büyük ve güçlü Türkiye hedefi de şey büyük ve güçlü Türkiye büyük harflerle yazılmış. Her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerji de bu arada şey özel isim D kesme işaretiyle ayrılmış. Olduğu gibi ekonomide de bak burada ama hem D kesme işaretiyle ayrılmış ama ikinci D dahi anlamındaki D doğru yazılmış. Ektiğimiz tohumlar çok ta ama burada dahi anlamında ta olmuş. Uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur. O ben yoruldum ya. Ya olay bu. Türkçesi çok bozuk. Sayın bakanımız mı, eski bakanımız mı bilmiyoruz. Saygıda kusur ettiysek affola. Ya herhalde bu yazılımlar çıktı ya konuşuyorsun ve kendisi yazıya çeviriyor. Muhtemelen bir deney yapsak ben şimdi okusam ve o yazılım çevirmeye kalksa daha doğru bir Türkçe ile yazar. Tahminim bu.
Yani peki. Peki, Taylan'a soralım hemen. Nedir olay?
Olayın bir sürü belirsizliği var hala. Kulis bilgisi ya da kulis iddiası olarak çıkan epey bir şey var. Ama henüz bir netlik yok. Zaten henüz bir resmi açıklama da yok. Ama geldiğimiz noktada yani Cuma günü işte şeyden işte bu istifa açıklamasından bir gün önce Türkiye bir kur krizinin zirvesini yaşıyordu. İşte dolar TL 8.57'yi görmüştü. Yani sene başında 5.95 iken şimdi 8.57 oldu. Türkiye hani iki yıl arayla ikinci kur krizini yaşıyordu. Tabii de bu doların artması bir gösterge, bir sonuç. Bu sonuç neyden kaynaklandı? Yani Türkiye'nin ciddi bir dış ticaret açığı var. Üstüne bu sene pandemiyle birlikte turizm olmayınca ciddi bir döviz giriş şimdi de azalma oldu. Ciddi bir açık ortaya çıktı. Bir de üstüne bunun Berat Albayrak'ın özel politikaları da eklenince işte en çok hani şey öne çıkan büyük bir kredi genişlemesine gidip işte ekonomiyi kredilerle canlandırıp kredili genişlemesi için de bir faizleri olması gerekenin altında yani bir faiz arttırmama ısrarıyla kredileri genişletip ekonomiyi canlandırma ısrarı, bunun yanında da rezervlerin eksiye düştüğü, yani Türkiye tarihinde belki de ilk defa eksiye düştüğü bir durumda sürdürülemez bir haldeydi. Böyle fırtına öncesi sessizlik vardı şeyde, hem ekonomide hem siyasette. Sonra da bu istifa geldi. Yani bir ekonomide sürdürülemez bir halin üzerine geldi. O yüzden belki şaşırtıcı değil ama işte yöntemi hala netleşmemesi itibariyle de bayağı ilginç bir olay olmuş oldu.
Yani tabii şimdi biz konuşuyoruz ama henüz bir şey yok. Bugün AKP Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Gecenin bir saati, evet. Bakan istifa diye Instagram'a yazıyor. Instagram da bu arada yakın zamanda ceza aldı. Kaçak diye. Yani kanunları yerine getirmiyor diye.
Evet.
Ondan sonra kaçıyor bakan. Yani ulaşılamaz durumda. Aynı zamanda Hazine Bakanlığı'nın Twitter hesabındaki bütün tweetleri siliyor. Ya da bilmiyorum başkası mı siliyor. Yani hacklendi falan zannediyor insanlar. Anlamıyor. Ne olduğu belli değil. Sonra bugün AKP Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor. Sonra kamera karşısına geçiyor ve boş yapıyor sözcüsü. Boş yapıyor'yu özellikle söylüyorum. Yani gündem belli. Neyin tartışıldığı belli. Tamamen ilgisiz, alakasız, ilişkisiz şeyler anlatıyor ve orada işte ağzından kerpetenle çekilen laflardan istifa talebinin gerçek olduğunu anlıyoruz. Erdoğan'ın kabul edip etmediğini anlamıyoruz. Özellikle onu söylüyor. Ne zaman açıklama geleceğine dair hiçbir şey bilmiyoruz. İşte Cumhurbaşkanımız ne zaman arzu ederse, uygun görürse gibi böyle kişi kültürü üzerinden yine devam eden bir garip bir şey var. İfade biçimi var. Yani nereye gittiği, ne olduğu belli olmayan bir tarzda AKP sözcüsü boş yapıyor. Uzun süren toplantının ardından yapılan açıklamada. Dolayısıyla şunu, biz şu an bilmiyoruz yani. Lazım. Buyur Taylan.
Şunu belirtmek lazım. Şimdi cumartesi, yani cumayı cumartesiye bağlayan gece işte Merkez Bankası Başkanı değişti. O, aslında o önemli bir işaretti. Çünkü Naci Ağbal'ın, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Berat Albayrak'ın ekibinde olmadığı ve ikisinin arasının bozuk olduğu hep söylene geliyordu. O yüzden bir Cumhurbaşkanı kararıyla Berat Albayrak'ın ekibinden olmayan bir kişinin ve onun politikalarına da itiraz ettiği yönünde iddialar olan diyelim. Yani onların da kesinleşmişliği yok ama Berat Albayrak'ın ekibinde olmadığını, yakın ekibinde olmadığını biliyoruz. İşte bir Merkez Bankası'ndaki değişim olması önemli bir işaretti. Çünkü Berat Albayrak herhangi bir kişi değil. Hani damadı olması dışında onun çıkan maillerinden de görüldüğü üzere WikiLeaks'te görülebilir kendileri. Merkez Bankası'na uzun süredir işte iki önceki başkan Murat Çetinkaya döneminden beri Merkez Bankası'nın tek tek kim alınacağına kadar ilgilenen işte devlet içindeki şeyde artık kadrolaşmada ya da ekipleşme ya da klikleşmede başı çeken bir isim ve her yerde de kendi ekibiyle yöneten bir isim. İşte medyayı mesela Turkuaz Medya yönetiyor. Turkuaz Medya Kalyon grubunu işte bu işte İstanbul Havalimanı'nı vesaire yapan işte beşli müteahhit grubundan. Ama şeyin Turkuaz Medya'nın başında Berat Albayrak'ın kardeşi var. Ya da abisi işte Serhat Albayrak var. Herhangi bir kişi herkes farkında Berat Albayrak'ın. O yüzden onun dışında, onun ekibinin dışında bir ismin Merkez Bankası'nın başına atanması ciddi bir işaretti. Zaten istifa da onun üzerine geldi. Bütün dünyada da yabancı banka raporları bugün, yabancı basında, işte önemli finans kuruluşlarının raporlarında herkes İşte Naci Ağbal'ın gelişi daha şey piyasanın istediği bir politik hatta dönüş. Hatta şunu da diyorlar, işte Joe Biden'ın gelişine şeyin Ankara'nın uyum sağlama çabası da olabilir diyorlar ve daha geleneksel politikalara dönüş sinyali olarak görülebilir diye. Ve üstüne de Berat Albayrak'ın istifası geldi. O yüzden ikisini birlikte değerlendiriliyor genelde şeyde, uluslararası raporlarda da işte bugün sosyal medyada da birçok kişi benzer şeyleri yaptı. İkisini birlikte değerlendirmek lazım. Denilebilir.
Bir de hazır sen onu söylemişken Taylan, şöyle de bir iddia oldu. Merkez Bankası Başkanı ile Berat Albayrak'ın bir fiziksel sürtüşme yaşadığına dair bir iddia oldu. Sonra iddiayı da şu şekilde doğrulamış oldular. Mehmet Metiner, kapalı kapılar arkasında ekonomi yönetimine dair her türlü eleştiri makbuldür. Lakin yapılan toplantı içeriklerinin basına sızdırılması yanlıştır. Şu kişi briefing verdi, Berat Albayrak filanı kovdu, üstüne yürüdü, bilgilerini kim servis ettiyse haindir, namerttir diye. Diyerek aslında... ya şimdi gülüyoruz tabii de şaka gibi değil mi ya ülkenin hali? Yani şey, bakan kaçıyor. Mesela bir dernekten bir tane üye böyle istifa etse, benim üye olduğum dernekten, ya ben kıllanırım, peşine düşerim yani. Ne oluyor diye. Böyle kayboluyor bir anda, bir şeyler oluyor. Ve bu iş, bu kişi ekonomi bakanı yıllardır. Bu görevde daha önce de bakanlık yapmış. Ama müthiş de bir sessizlik basında bir yandan. Garip garip bir sürü iddia ortaya atılıyor. Hiçbir şey belli değil. Açık gibi devlet krizi var. Ama bu devlet krizinde de Taylan, yani bu nasıl olabiliyor ya? Hadi şey geçtim, piyasa tamam olumlu tepki veriyor Merkez Bankası Başkanı'nın değişimine. Belli ki Albayrak'ın istifası da olumlu karşılanıyor. Ama bunun bunun haberinin saklanması, söylenmemesi, böyle açık bir bilememe, ne yapacağını görememe hali var. Bu halin olumlu karşılandığı başka bir ülke var mı? Yani sonuçta bu şu anlama geliyor. Bu ülke yönetilmese daha iyi yani.
Evet, evet. Yani tam olarak
bu nasıl bir şey bu ya?
Ya biraz geriye sarıp şöyle bir yorum da yapabiliriz. Şimdi Berat Albayrak'ın ismi üzerinden dönüyor. Doğal olarak çok şey, olağan dışı bir istifa süreci var. Zaten hala işte az önce Ömer Çelik'in basın toplantısı vardı. Orada da hiçbir şey söylemedi. Yani bir aile içi mesele gibi konuşuluyor. Ama sonuçta bir dünyada, Türkiye'de bir sistem var. Bir hem siyasal hem ekonomik bir rejim var. Kişileri aşan bir durum var. Oradan bakarsak aslında şimdi bütün meseleyi, ekonomideki bütün sorunu işte Berat Albayrak'ın çılgın projelerine şey yapmak, bağlamak doğru değil. Yani Berat Albayrak 2 senedir ekonominin başında, işte Hazine ve Maliye Bakanı, ama yani şeyi aldığında, ekonominin başına geçtiğinde zaten ekonomi aslında krize yuvarlanıyordu ve işte Rahip Brunson krizi onu tetikledi. Neydi o kriz? Türkiye o zaman hani dolar bu kadar değersiz değildi, işte dörtlerdeydi ama krize gidiyordu Türkiye. Neydi? İşte Türkiye'nin kronik bir cari açık sorunu var. O da neden kaynaklı? Dışa bağımlı bir üretim yapısından kaynaklı. Sürekli dış ticaret büyüdüğü zaman dış ticaret açığı veriyor. Artı şirketleri döviz cinsinden aşırı borçlu. Dünyanın işte Türkiye'nin benzeri ülkeleri klasmanında en borçlu özel sektöre sahip ülkesi. Zaten o bir de o dönem 2018'de dünyada da gelişmiş ülkeler merkez bankaları para musluklarını kıstığı bir dönemdi ve hani o şeyin, Ali Babacanların, Mehmet Şimşeklerin dünyada para bolluğu olduğu, Türkiye'nin de cari açığını bu şekilde kapatabildiği, bu sırada da sorunların işte borçlanmanın vesaire biriktiği bir dönem oldu. Berat Albayrak bunun üzerine bakanlığı aldı. Zaten Türkiye'de eski sermaye birikim rejimi ya da eski ekonomi modeli zaten tıkanmıştı. Bu tıkanmanın üstüne Berat Albayrak geldi. O yüzden çok iyiydi de her şey Berat Albayrak içine etti değil. Her ne kadar gerçekten bu potansiyel kendisinde fazlasıyla da olsa da burada O aldığında da ekonomi zaten tıkanmıştı. Hem uluslararası konjonktür geriye hem Türkiye'nin kendi iç sorunlarından kaynaklı. Bunun üzerine ne yapmaya çalıştılar? Eskisi gibi para akışı yok. Eskisi gibi borçlanmayı, dövizle borçlanmayı sürdüremeyiz. Ne yapalım diye baktılar. İşte ekonomi duruyor. Dışarıdan para gelmeyince, dışarıdan sermaye gelmeyince ekonomi duruyor. Ne yapalım? İşte kredilere abanalım. Bunun için ne yapalım? Faizleri düşürelim. Faizleri çok düşürürsek enflasyon çok artar. Enflasyon çok artarsa millet dolara gider. Dolara giderse kur artar. Ne yapalım? Rezervleri yapalım, kullanalım. Kullan o da 2 yıl sürdü zaten. Eksi 50 milyar dolara düştü. Rezerv nasıl eksiye düştü diyeceksiniz ama düştü. Çünkü ödünç böyle aylık, 3 aylık ödünç, swap denilen işte ödünç alma diyebileceğimiz bir yöntemle yurt içi bankalarından, artı Çin ve Katar merkez bankalarından böyle bir 60 milyar dolar falan alıp bunu eksi olmasını görünürde yapıyorlar. Hatta bugün Bloomberg'de çıktı, görmüşsünüzdür. Erdoğan'a anlatılmış. Rezervlerin tükendiği anlatılmış. O da şaşırmış. Bana çok gerçekçi gelmedi ama her şey olur. Mümkün yani. O işte çünkü brüt rezerv diye bir şey çıkıyor açıklamalarda. Brüt rezerv 80-90 milyar dolar ama o yalan dolan aslında. Aslında o gerçek rakamı, gerçek tabloyu yansıtan bir şey değil. Onun üstüne Erdoğan çok sinirlenmiş. Nasıl olur böyle bir şey demiş. Ve Naci Ağbal'ı atamış falan diye bir şey çıktı. Yani dünyanın en fazla okunan, ciddi alınan finans ajansında böyle bir
ama genelde haber çıktı. Servis etmiyorlar mı abi ya böyle? Bir şey oluyor. Bakıyor, kamuoyunda tepki çekiyor. Sonra bir hızlıca haber, Erdoğan'ın yeni haberi oldu. Hemen el atacak. Böyle ne olsa...
Tabii burada günah keçisi ilan edip birilerini sonrasında bakın yeni dönem açıldı. İşte yapıyoruz. Mesela şimdi şu olabilir Merkez Bankası'nın ve ekonominin başına yeni biri atandı. İşte faiz arttırdı. İşte diyelim TL, dolar TL düştü. İşte 8'in altına düştü. Bakın İşler düzeliyor falan gibi şeyler söyleyebilirler tabii, her şey bu da mümkün. Ama genel olarak ekonomi şu an mevcut haliyle sürdürülebilir durumda değil. Yani ciddi bir borçluluk var. Yani 8'in altına inse bile en çok değer kaybeden para birimlerinden biri. Bunu ne diyeceksiniz ki ne oluyor böyle olunca, ne oluyor? Atıyorum Türk Hava Yolları'nı geçen görmüşsünüzdür. 9 aylık zararı 5 milyarın üstünde. Bunun 2,5 milyarı kur artışından kaynaklanıyor. Çünkü döviz borcu var. Kur artınca kur zararı yazıyorlar. Ve hepsi böyle. Yani birkaç şirket dışında çoğu şirketin ciddi böyle bir şeyi var. Kurdan kaynaklı büyük bilançolarında zararlar var. Hep sürdürülemez bir durum. Eski modelde sürdüremiyorsunuz. Dünyadan çok ciddi bir sermaye akışı yok şu an. O yüzden böyle bir sürdürülemez bir hal var.
Peki bu arada...
Peki yani daha önceki... sen söyle istiyorsun.
Ben bir yazanlar olmuş da kaçırmışım. Mehmet Yaşar Kaya, Ufuk Yüce, Yalım Aydın iyi yayınlar demiş programın başında. Onlara bir teşekkür edelim. Gayretli 07 ülkeyi en çok borçlandıran Babacan'dır yazmış. Barış Tutuk'ta Albayrak doların artışını durduramayınca bu durumu manipüle etme gereği duydu. Dolayısıyla yeni ekonomi politikasında ihracat artışı hedeflendi diye bir katkıda bulunmuş.
Evet, ihracat artışı hedefleniyor. Yani hedefleniyor ama mesela şöyle bir gerçek var. Mesela güya bu sene pandemi yılı, kriz yılı vesaire ama atıyorum Merkez Bankası verisi dış ticaret dengesi Ocak-Ağustos döneminde 25-26 milyar dolar açık vermiş. Geçen sene açık 10 milyar dolardı. Yani Evet Albayrak da son döneminde baktı kur durdurulamıyor, bu sefer çevirdi olayı. Yani eskiden para birimimize, Türkiye'ye saldırı var falan diyordu. Şimdi kur artınca aslında iyi oluyor, ihracat artıyor falan demeye çevirdi. Ama bu gerçek, yani şeydeki ortaya çıkan 10 aylık tablo bunu göstermiyor. Şu an 10 ayda ithalat daha fazla artmış ihracata göre. Öyle zaten o kadar basit olsa, para biriminin değerini düşür, ihracatı arttır, ithalatı kız, al sana fazla, al sana, ekonomi güzel oldu falan. O zaman tüm dünyada herkes para ürünlerinin değerini düşürüp aynı yöntemi yapar. Ama bu kadar basit işlemiyor zaten. Kendisi de işletemedi.
Devrim, sen bir şey diyordun.
Ya iki şey soracağım aslında Taylan'a. Birincisi, ya bu günah keçisi ilan etme meselesinden bahsettik. Yani AKP iktidarı döneminde bunu sık sık farklı başlıklarda görebiliyoruz. Örneğin dış politikada Davutoğlu'na geldi.
Evet.
Ekonomi için Babacan dönemini hani bir devri sabık ilan edip onun üstüne ilerlemeye çalışıyorlar. Evet. Ama şimdi Erdoğan'ın kendi damadının günah keçisi olması bir farklılık taşıyor mu, taşır mı? Etkileri ne olur sence? Birincisi bu. İkinci olarak da yani şunu soracağım. Biraz açıkladın aslında da. Dün belki denk gelmişsindir. Cüneyt Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı yayını epey bir reyting yaptı böyle. Herkes izledi. Şimdi orada Rasim Ozan Kütahyalı esasında Berat Albayrak'ın ekonomi millileştirme temelli bir devrim yaptı. Bunun gerçekliği nedir? Gerçekten bu anlamda bir planı şu ana kadar bir şey yapmamış olsa dahi var mıydı? Bunu destekleyen bir veri var mı?
Ya şöyle işte demin şunu anlatmaya çalıştım. Yani Berat Albayrak'a bütün suçu yükleyip hem şeyin iktidarın hem de bütün sistemin kendini aklaması gibi bir durum var ama hiç öyle değil. Yani şey Babacan Şimşek ekibi işte hem yabancı sermayenin hem TÜSİAD'ın işte şey yaptığı, beğendiği, takdir ettiği isimlerdi. Onların dönemi zaten şey yaptı, Türkiye tıkandı. Çünkü çok fazla borçlanıldı ve o dönem hani mesela deniyor ki hep bütün paralar inşaata gidiyor. Bu yeni değil ki. Bu eskiden böyleydi zaten. O zaten sürdürülemez bir hale geldi. İşte Erinç Erdoğan'ın hesaplaması var. Yaklaşık 500 milyar dolar falan bir para gömülmüş inşaat projelerine. Bu ama önceki dönemdeydi zaten. Bu ya son 2-3 yılın meselesi değil. Oradan başlamak lazım. İkincisi millileştirme hikayesi şöyle, ortaya çıkan tablo öyle değil tabii. Şey, böyle ciddi bir Türkiye'de ekonomide yerli üretimin arttığı falan bir durum yok. Zaten istihdama baktığınızda işte 100 çalışanın 40'ı 42'si mi ne istihdamda? Yani böyle bir üretim devrimi olsa zaten bu istihdam bu kadar yerlerde olmaz. Türkiye'de öyle bir şey yok. Ama eskisi sürdürülemez olduğu için dış ticaret açıkları verilen sürekli şey model sürdürülemez olduğu için yani ithalata dayalı sistem sürdürülemez olduğu için sistem ister istemez bir şeyler yapmak zorunda yani yerli üretim yapacak bir şeyler bulmak zorunda yani ama o da sadece istekle olacak bir şey değil önemli bir siyasal ideolojik ekonomik bütünlük gerektiren başka bir rejim gerektiren şeyler başka bir yönelim gerektiren şeyler. Mesela atıyorum Varlık Fonu'nun başına getirilen bir isim var işte Zafer Sönmez. Diyor ki işte Türkiye'de son 30 yılda uygulanan özelleştirilmeci neoliberal model duvara çarpmıştır diyor. Yani şimdi bunu herhangi bir kişi söylemiyor. Hakikaten öyle duvara çarptı ama yerine de yeni bir şey koymuş durumda. Zaten çapları da çok yetmez zaten. Öyle çok büyük yeni bir model. Dünya da zaten bunu tartışıyor. Dünyada da IMF'de de işte iktisatçılar da yani liberal iktisatçılar da bunu tartışıyor zaten hani dünyadaki neoliberal modelin de sürdürülebilir olmadığını tartışıyorlar. Onlar da çok şeyi tarif etmiyorlar. Sadece şunu diyorlar eskiden biz kamu harcamaları günah derdik hani liberal sisteminde olmaz falan kamu yatırımları, kamu harcamalarının devletin müdahalelerinin ama bunun gerektiğini söylemeye başladılar. Ya, Türkiye'de de utangaç da olsa böyle şeyler söyleniyor 1-2 yıldır. İşte Varlık Fonu Başkanı da söylüyor, işte Berat Albayrak da söylüyordu ama burada bir ciddi bir yerleşme vesaire yok. İşte gördük bu sene bir kredi genişlemesi oldu. Kredi genişlemesinden ithalat çıktı. İthalat çok hızlı arttı. Artı ülke insanı yerli paraya hiç güvenmediği için var olan parasını şeye yatırıyor, dolara altına yatırıyor. Böyle bir yerleştirme şeyi yok. Atıyorum enerjide mesela diyorlar yerleştirme yaptık ama orada da baktığınızda rakamlarda dışa bağımlılıkta yani toplam enerjide dışa bağımlılıkta 2002'ye göre artmış durumda. Yani dışa bağımlılık atıyorum %70 ya da 65-70 arasındayken şu an 76-77 seviyelerinde. Atıyorum Türkiye'de çok fazla termik santral açıldı, işte HES'ler yapıldı, işte doğaya zarar veren vesaire gibi şeyler de var. Verimsizlikler de var. Atıyorum güneş yatırımları yapıldı vesaire ama orada bir ciddi bir yerleşme henüz sağlanmış değil. Sanayide de işte atıyorum her işte ihracatın yapılabilmesi için 100'lük üretim yapılması için atıyorum 45'lik bir şeye ithal girdiye ihtiyaç var vesaire gibi durumlar var. Ne var? İşte Türkiye'de yabancı şey azaldı mesela. Yabancı sıcak para azaldı. Atıyorum borsada %50'nin altına düştü ilk defa. İşte 15 yıl sonra falan. Ama bu yerleşmeye çalışmaktan değil, o kaçtığı için oldu. Yani tutamadılar, kaçtı. Atıyorum ciddi bir fabrika yatırımı falan da yok Türkiye'ye. Ne var? İşte bu 250 bin dolara vatandaşlık kampanyası yaptıkları için ciddi bir gayrimenkul alımları var son yıllarda. Oradan biraz döviz girişi, yabancı girişi oluyor. Ama bu, Türkiye'nin bir şeye ihtiyacı var şu an. Kamu yatırımlarının arttığı bir döneme ihtiyacı var. Bunu da dillendiriyorlar ama AKP'nin bunu yapacak bir programa, kadroya, kurumsallığa vesaire sahip olması gibi bir durum yok şu an. Ama eski modelde sürdürülemiyor gibi bir şey söz konusu.
Yani iki şey sorulabilir buradan hareketle. Yani birincisi benim anladığım kadarıyla esasında AKP iktidarı kendi döneminde yaptıklarının, örneğin ülkedeki kamu yatırımlarını teker teker satmalarının bedelini ödüyor. Bir yandan ülkenin sanayisini tavsiye etmiş olmasının bedelini ödüyor. Ve bu bedeli öderken bir çıkış bulamıyor. Çizdiğin tablo bu. Peki Naci Ağbal örneğin yine Merkez Bankası'nın başına geldi. Bu bir çıkışı ifade ediyor mu? Neyi ifade ediyor bu anlamda?
Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi mi?
Evet.
Yok, orada da bir çıkış yok. Yani şöyle bir kısır döngü var. Şimdi faizi arttıracak diyelim. Hani o beklenti o. Faizi arttırdı. Krediler şey oldu. Krediler azaldı. İnsanlar, şirketler kredi kullanmıyor. Tüketim ve yatırım azaldı. Ne olacak? Bu sefer de AKP zaten hani 2019'da yerel seçimlerinde darbe aldığı için bunu hiç istemiyor tabii. Krediler durursa ekonomi durur. Ekonomi durursa zaten azalmış olan şey desteği, toplumsal desteği daha da azalır. Bundan korkuyor zaten bu kadar bir şey, ekonomiyi bu kadar zorlamaların nedenlerinden biri de o. Geçici bir şey, rahatlık sağlar. Zaten hiç ciddi bir iktisatçı da şey demiyor, sadece zaman kazandırır faiz. Çünkü faizi arttırıyorsunuz, ne olacak? Ekonomi duracak bu sefer.
Şerlovat hoş biraz geldin. Abonemiz oldu da, kusura bakma.
Yani öyle, burada kolay çözülecek bir durum yok. Zaten kolay olsa arttırırlardı faizi ama arttıramıyorlar. Neden? Ekonominin durmasını göze alamıyorlar. Çok kredilere dayalı bir ekonomi modeli var. O yüzden de zaten kolay bir çözümü yok. Sadece hani bugün bizden dolar 8.50'den 8'e doğru düştü. Yani Berat Albayrak'ın gitmesi ama hiç kimse olmasa başına daha iyi gibi gözüktü hakikaten. Ama yani Türkiye ciddi bir şeydi aslında. Tıkanmış durumda ekonomi politikası. Yerine atıyorum muhalefetin de CHP'den kadar, Babacan'ın partisine kadar önerdikleri tek şey de bırakın Merkez Bankası istediği kararı alsın falan. Böyle bir bu kadar basit değil yani. 3-5 aylığına belki kur durur ama peki ne yapacaksınız? Türkiye nasıl bir model yapacak? Hani Babacanların uyguladığı modeli mi yapacak? Özelleştirecek pek bir şey kalmadı orada. Ne yapacaksınız? İşte kamu yatırımı mı yapacaksınız? Onu da dillendiren yok. Sadece CHP'nin bu şeyler için sadece işte Osman Gazi Köprüsü gibi kamu özel işbirliği projeleri için, birkaçı için, o da hepsi için değil, bir kamulaştırma vaadi var. Ki o da ciddi bir toplumsal destek aldı. Yani son dönemin tek farklı ekonomi politikasıydı sanırım. O da anketlerde %70'lik falan bir halk desteği aldı. Ama onun dışında muhalefetin de önerdiği ciddi bir ekonomi politikası yok. Liyakat olsun falan. Hani ne liyakat dedi. İşte Naci Ağbal gelmesi yeterli herhalde muhalefet için. Finans piyasaları, onlar da kura bakıyorlar. Kuru 50 kuruş indi, demek ki Naci Ağbal iyi. Aslında öyle değil. Finans piyasası dediğiniz çok kısa dönemli bakan, al sat yapan vesaire bir piyasa, uzun dönemli bir şey değil. Oradan uzun dönemli bir rahatlama çıkmaz.
Peki biraz böyle hafiften siyasete bir girelim. Oradan sonra geri döneriz belki. Devrim, şimdi başkanlık gelecekti, dertler bitecekti. ne güzel siyaseti saraya sıkıştırdılar. Hatta aile içine aldılar yani işte bu damat yani bahsettiğimiz kişi. Dolayısıyla hani şeyden kurtuldular böyle mecliste gerilim çıkıyordu, koalisyonlar oluyordu, sorunlar oluyordu. Sorunsuz yöneteceklerdi ama olmadı. Niye böyle oldu sence? Bak şimdi şeyler de televizyon kanalları da sıraya dizilmiş. 1780 kanaldan 1775'i istifayı söylememiş bile. O denli bir tekleşme var. Niye işe yaramamış bu tekleşme sence?
Ya şimdi mevcut model neye dayanıyor? Siyaset. Saraya sıkışıyor, toplumun geniş kesimleri siyasete katılamıyor. Peki güzel. Ama siz sorunları görmezden geldiğinizde sorunlar ortadan kalkmıyor. Bu sefer size iç çelişkiler olarak yansıyor. Kendi içinizdeki çatışmalar olarak yansıyor. Nedir bunun en somutu? Saray entrikaları olarak yansıyor. Ya her böyle başlıkta bunu tartışıyoruz. Daha önceki programlarda da konuştuk. Bu tarz krizi bence çok göreceğiz. Görmeye devam edeceğiz. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü ortada ekonomide, sadece ekonomide de değil, toptan Türkiye'deki siyasi sistemde çok ciddi sorunlar var ve AKP bunlara bir çözüm üretme yeteneğini kaybetti. Bunu yapamıyor. Ne oluyor? Herhangi bir krizi yönetmeleri de buradaki, mesela şu an açık olan haber görüyorum yayından. İşte 1780 radyo ve televizyondan sadece 5'i verebiliyor. Yani hatta AKP MHK toplantısı oluyor. Bunun sonrasında bu konuya dair açıklama yapamıyorlar. Çünkü bütün yetkiyi, bütün karar alma hakkını, bütün hamle hakkını tek bir kişiye sıkıştırmışsınız. Bu da sistemi hani rahatlatmıyor, tam tersine sıkıştırıyor. Ve ortada sizin bir stratejiniz de yok. Bir akılla da yönetmiyorsunuz devleti. Bu da zaten farklı farklı noktalardaki bir dizi insanın bir benzer mantıkla hareket etmesini güçlendiriyor. Dolayısıyla bana kalırsa bu siyasi kriz tablosu derinleşerek devam edecek. Ha, burada şey tartışılabilir. Yani bu açıklamaları yapmazken bir anlamda yani topluma karşı herhangi bir sorumluluk hissetmediklerini de gösteriyorlar. Yani bir bakan istifa etmiş ortada ciddi bir mesele var. Toplumu bilgilendirmeniz gerekiyor bu konuda. Ama hani öyle bir sanki aile içi bir sorun hani onların özeline girilmiş o soru sorulduğunda falan gibi hareket eden bir toplulukla karşı karşıyayız.
Yani şey ya bir yandan şu insanın garibine gidiyor. Ya sonuçta bir şekilde bu toplumdan saklayamazsın ki bunu. Ya ben biraz şöyle de hissediyorum. Derim senin dediğin mesela çok doğru. Toplumun çelişkileri daha dar bir alanda vuruyor ve sanırım daha sert duruyor. Daha dar bir alanda etkilediği için. Toplumda biriken sorunlar çok daha sert, çok daha çözülemez. Beklenmedik anlarda vuruyor. Ama şeyi çok anlamıyorum. Yani şöyle bir rahatlığın oluşmasını anlamıyorum. Sonuçta bir şekilde bu ortaya çıkacak. Bir şekilde işte Maliye Bakanlığı'nın, Hazine Maliye Bakanlığı'nın paylaşımları silinmiş, damadın kaçmış, bir yere bir şey yazmış. Yani senin kendi propagandanla tamamen esir edebildiğin insan sayısı o kadar fazla değil. İnsanlar çok farklı kaynaklardan besleniyor. İnanıyor, inanmıyor. İşte destekliyor, desteklemiyor ayrı ama Berat Albayrak'ın kaçtığını cümle alem duymuş. Burada ilaç için bile bir söz söyleyememenin kendisi hani hem toplumu hafife alma, biraz alay etme anlamına geliyor. Biraz da ama içinden sanki çıkamayacakları ya da henüz çıkış yolunu bulamadıkları bir krizi de gösteriyor bu süreçte. Buradan tabii ki yani şöyle bir sonuca varılmaz işte. Çıkamazlar artık bu da böyle tepe taklak giderler falan gibi bir gelecek tahmini yapamayız. Çünkü asıl faktör halk, asıl faktör gerçekten üretenler, emekçiler. Onlar bu tablonun dışında. Onlar siyaset alanında konuşurken konuşamıyoruz. Siyasal alanın tamamen dışına itilmişler. Dolayısıyla bir ölçütümüz yok nereye gideceği konusunda. Sanki iktidar da bu şey ölçütünü kaybetmiş. Buyur.
Ya ben bir şey söyleyeyim. Oradan belki Taylan'a bir soru yöneltebilirim. Ya gözlediğim benim şöyle bir durum var AKP iktidarına dair. AKP sürekli krizler yaşıyor böyle. Şimdi krizleri genelde bugüne kadar biraz şöyle de açtı. Daha önce kendisine muhalefet eden, karşı karşıya geldiği kesimlerin dediklerinin bir kısmını kendisi yaparak aşmaya çalıştı. Örneğin cemaatle yaşadığı krizde daha öncesinde kavga ettiği Ergenekon, Balyoz gibi davalarla içeri attığı kesimlerin bir kısmıyla ittifak yaparak hani o krizden çıkmaya çalıştı. Ya da farklı böyle politika değişimlerine gitti her zaman. Mesela burada da bunu görüyoruz esasında. Muhalefet ne diyordu? Merkez Bankası bağımsızlığı, şu bu. Hani ısrar ettiler ama kendi politikalarında. Duvara toslayana kadar ısrar ettiler. Bunu yapıyorlar yani. Duvara toslayana kadar ısrar ediyorlar ama duvara tosladıktan sonra iktidara tutunmak için muhalefetin söylediği şeyleri yapmaya başlıyorlar kendilerine. Hani ben AKP'nin böyle bir hareket kalıbı olduğunu düşünüyorum. Ama burada şöyle bir sorun var. Türkiye'nin geleceğini göremememiz ya da AKP yani tepe taklak gider mi sorusuna net bir yanıt veremememizin sebebi şu. Ya muhalefet işte az önce özetledik ekonomiye dair pek bütünlüklü bir öneri yapmıyor. Ya da ülkenin siyasi olarak nereye gitmesi gerektiğine dair bütünlüklü bir önerisi yok. Sadece AKP'yi bir anomali olarak görüyor. O anormal dönemden çıkalım biraz normale dönelim demeye başlıyor. Ama AKP anomalisini üreten toplumsal, siyasal, ekonomik koşullar var. Bu sorunlara dair bir öneri gelmiyor muhalefetten ve bu gelmediği için AKP iktidara tutunabiliyor. Mesela iktisat alanında da ekonomi alanına baktığımızda bunu çok daha somut görüyoruz bence. Buna dair Taylan sen ne demek istersin? Ben buradan sana yönelim.
Ya şöyle dünyada da böyle bir sorun var. Şimdi mesela deniyor ki işte yani bir izledik ABD seçimleri. İşte ABD'de inanılmaz kutuplaşma oldu. İşte bu kutuplaşmayla şey arttı. Olağanüstü bir seçim süreci oldu. İşte oy verme arttı vesaire. Seçime katılım arttı deniyor. Ama mesela işte bakıyorsunuz Biden ne öneriyor ekonomi politikası olarak kutuplaşma ne öneriyor? İşte Biden öne çıkan söylemi işte Amerika'yı birleştireceğim. Trump çok böldü. Ben birleştireceğim diyor. Başka işte daha müttefiklerle işte aramızı bozdu onları toparlayacağım vesaire. Başka tam olarak ne diyor yani şey Biden ne öneriyor ekonomi politikasında Trump'tan farklı? Pek bir şey öne çıkmıyor. Dünyada da böyle bir durum var. Şimdi IMF'nin dünya işte ekonomik forumunun işte yani mevcut uluslararası emperyal sistemin şeyinin ana kurumlarının da bu böyle gitmez yani mevcut şeyi modelde değişiklik yapmamız gerekiyor diyor. Yani atıyorum ne var neoliberal modelin çıktığı yer Şili'de neoliberal anayasa şey yaptı. İptal. Anayasanın değiştirilmesi oylamasında şey kazandı. Anayasa değiştirilecek. O neoliberal anayasa değiştirilecek. Şimdi bir kurucu meclis seçimi olacak vesaire. O sembolik de ama bayağı önemli bir durum. Dünyada hani şey var. Şili'de neoliberal modelin yerine ne öneriliyor? O da belirsiz biraz. Hani böyle şeyin solun kendi programıyla, işte sınırın kendi programıyla da öne çıktığı bir durum yok. Ama dünyada şu an son 30-40 yıllık modelin sürdürülemez olduğu, bunun çok ciddi bir eşitsizlik yarattığı, işte ABD açısından da şöyle de bir şey var, işte bu süreçten Çin çok öne çıktı, Çin bizi geçecek gibi şeyler de var. Yani emperyalist dengeler açısından da sürdürülemez görüyorlar. İşte toplumsal patlamalar olabilir, eşitsizlik çok yükseldi diyorlar. Yani genel olarak bir verimlilik düşüşü var. Çünkü çok ABD'de ciddi bir tekelleşme var. Tekelleşme olduğu için ciddi bir verimlilik düşüşü var. Bunu kendileri de söylüyor. Onlar da ne yapıyorlar? Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası faizleri sıfırlayalım. Aslında batması gereken şirketleri kredilerle yüzdürelim. İşte onların işte tahvillerini alarak yüzdürelim. Biz sistemi yüzdürme operasyonudur. Devam ediyor. Ciddi bir balon var hisse senetlerinde şurada burada. Dünyada da böyle bir şey var, durum var. Dünyada da muhalefet, düzen için muhalefet çok farklı şeyler önermiyor. Mesela IMF geçenlerde şey dedi, Bretton Woods yeniden olsun. Hani 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik model olsun falan. Hani ama o da tam açmıyor. Çünkü o böyle daha sermaye kontrollerinin olduğu bir dünya. İşte döviz mesela dalgalı kur değil, sabit kur rejimlerinin olduğu. Hatta altına dayalı mesela para birimleri dolara dayalı sabit. Dolar da altına dayalı bir sistem vardı. Ona dönülemeyecekleri çok aşikar. Ama onu tam da ne öneriyorlar? İşte söyledikleri, ya bu kamu harcamaları, kamu yatırımları, biz neoliberal modelde zinhar olmaz diyorduk ama olur aslında. Yani zaten böyle devam edemez. Kamu yatırımları olsun. Yani IMF raporlarına bunlar girmeye başladı. O yüzden Berat Albayrak'ın ya da AKP'nin son iki yıldır kamu yatırımları demesi, yerlilik demesi çok böyle dünyada anomali değil. Dünyada da bunlar tartışılıyor. Sürdürülemez olduğu için tartışılıyor vesaire. O yüzden ama dünyada da muhalefet, düzen içi muhalefet bir şey öneremiyor. Sol da politik anlamda birkaç ülke hariç hamle yapamıyor. Ama dünyada özelleştirmeciliğin şey yaptığı, hem reel olarak, hem ekonomik model olarak, hem de ideolojik olarak, toplumsal ikna edicilik olarak şey yaptığı, çok ciddi düştüğü ama yerine yenisinin de gelemediği, önerilemediği bir durum var dünyada. Muhalefetin, Türkiye'deki muhalefetin de yeni bir şey önerememesi dünyadaki durumla da benzer aslında.
Peki o zaman yavaştan toparlayalım. Şu an belli olduğu kadarıyla şöyle özetleyebiliriz. Sonuçta Türkiye ciddi bir ekonomik krizde. Bu krizin de en tepe noktalarında hep Berat Albayrak bu işin başındaydı ama bu yalnızca Berat Albayrak dönemi ile tariflenebilecek bir kriz değil. Bu genel olarak Türkiye kapitalizminin, hatta dünya emperyalist kapitalist sisteminin bir ciddi ekonomik krizi. Bu krizin ideolojik ve siyasal yansımaları da var. Ancak bu krize henüz düzeni aşan, bu düzeni temellerinden sarsacak bir yanıt verilemedi. Daha ziyade nasıl idare ederiz diye tartışılıyor. İktidarları da böyle, muhalefetleri de böyle ve bu bizim çıkışsızlığımızı aslında pekiştiriyor. Türkiye içerisi için de böyle. Ama Türkiye'nin siyasetinin biraz da özgün konumu, işte çok fazla Erdoğan merkezli yürümesi, bir ailenin etrafında şekillenmesinden kaynaklı Türkiye'de bu krizin etkileri, dışa vurumu biraz daha absürt bir görüntü veriyor. Böyle özetleyebilir miyiz?
Evet. Evet, söyleyebiliriz böyle.
Mesela yani, absürt derken Binali Yıldırım'ın burada olmasını özellikle istedim. Yani ya bu nasıl bir iddia? Bir de Reuters'tan gelmiş yani böyle şey. Ya bu nasıl bir düşünce ve şaşırmıyorsun da yani. Evet, olabilir.
Evet.
Yani hiç de garip gelmiyor. Her işe koşturulan bir bir şahıs yani. Çok ilginç bir şekilde. Neydi? Devrim, senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Ya, yok açıkçası. Taylan'a teşekkür ederim. Cidden çok faydalı oldu onun bir yayında olması.
Ben de teşekkür ederim.
O zaman hem yeni abone olan arkadaşlarımıza hem katkı veren herkese teşekkür ederiz. Normal yayınımız Perşembe yine olacak. Bu böyle bir özel gündem vardı. Kaçırmayalım istedik. Sözümüzü söyleyelim istedik. O zamana kadar herhalde bir şeyler de netleşir. Yani belki de netleşmiştir. Belki bu ülkeyi yönetenler bize de haber verirler ne olduğuna dair. Biz de ona göre tekrar değerlendirme yapabiliriz. Taylan, çok teşekkür ederim ben de yayınımıza katıldığın için. Sonra yine tabii ki katılımını bekleriz, isteriz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Perşembe günü görüşmek teşekkür üzere arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.